أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 16. söz بسم الله الرحمن الرحيم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون İtminan nefsime medarlayacak, zulmeti dağıtacak şu ayetin nurundan dört şua göstermekle kör nefsime bir basiret vermek için yazılmıştır. Birinci şua. Ey nefs-i nadan! Diyorsun ki, ehadiyeti zat-ı ilahiye ile külliyeti efali ve vahdeti şahsiyesiyle muinsiz umumiyeti rububiyeti ve ferdaniyetiyle şeriksiz şumul tasarrufatı ve mekandan münezzehiyetiyle her yerde hazır bulunması ve nihayetsiz ulviyetiyle her şeye yakın olması ve birliğiyle her işi bizzat elinde tutması hakaik-i Kur'aniyedendir. Kur'an ise hakimdir. Hakim ise akıl kabul etmeyen şeyleri akla tahmil etmez. Akıl ise zahiri bir münafatı görüyor. Aklı teslime sevk edecek bir izah isterim. Evet. Beş şıklı bir soru. Ama bu manada akla gelebilecek bütün suallerin aşağı yukarı özeti de denilebilir. Şu okuyacağımız soruda geçen soru örnekleri esas itibariyle Cenab-ı Hakk'ın kainattaki tasarrufatını, zatının birliğini, fiillerinin birliğini, isimlerinin birliğini, sıfatlarının ve şunatının birliğini ve bütün kainatta tasarruf eden zatın tek olduğunu, akla gelebilecek bununla ilgili bütün suallerin hemen hemen özeti şeklinde sorulmuş bir soru. Beş şıklı. Soruları bir daha anlayarak oradan cevaba geçelim inşallah. Yukarıda bir ifade kullandı Üstad Hazretleri. İtminan-ı nefsime medar olacak. Bir, zulmeti dağıtacak. İki, aşağıda kör nefsime bir basiret vermek için yazılmıştır. Dikkat ederseniz üçü de insanın şahsına bakan bir konu. Yani ben bu dersi okurken, istifade ederken birinci mana her insan kendi nefsi için bu dersi okuyacak ve bu dersten istifade etmeye çalışacak. Başkalarının istifadesi ikinci manada gelir. Onun için Üstad Hazretleri İtminanı nefsime medar olacak, zulmeti dağıtacak ve kör nefsime bir basiret verecek, bir ders. Bu bir. İkincisi, yani bütün eserler, bütün risaleler bizzat bana yazılmış, bana gönderilmiş. Ben onu kendime okuyorum şeklinde inşallah muhatap olursak, Bediüzzaman Hazretleri'nin bu eserini dersini dinlerken bunu bana özel olarak göndermiş, yazmış şeklinde inşallah değerlendirirsek istifademiz ziyade olacaktır. İkincisi, itminan-ı nefsime medar olacak bir cümle. Bir de aşağıda aklı tatmin etmek. Kur'an hakimdir. Hakim ise akıl kabul etmeyen şeyleri akla tahmil etmez. Akıl ise zahiri bir münafatı görüyor. Aklı teslime sevk edecek bir izah. Demek ki kalbi tatmin, aklı teslim edecek bir ders. Yukarıda itminan nefis dedi, aşağıda aklı teslime sevk edecek. Zaten biliyorsunuz insanın da, insan dendi mi ruh olarak iki özelliği ortaya çıkar. Biri kalbi tatmin olması, kabul etmesi, kabullenmesi, tatmin olduktan sonra bir yakin ile onu kabul etmesi. Bir de aklın teslim olması. İkisini de beraber için alan bir ders olarak geçiyor. Zaman zaman bu konu bize soruluyor. Neden itminan nefsime medar olacak? Madem itminan için istersin, öyleyse dinle. İtminan, itminan. Bu kelime sık sık geçiyor. Bunun kaynağını Kur'an-ı Kerim'de görüyoruz.
Yani abi itminan inanmak demek değil mi?
Tatmin olmak.
Tatmin olmak.
Evet.
İnanmak.
Evet. İtminanın esas bizim Türkçe'ye geçmiş hali tatmin olmak.
Evet.
Kanaat etmek.
Kanaat etmek.
Daha böyle bir derinden bunu kabul etmek ayrı, insan kabul eder. Ama onu kabul ettikten sonra bir de tatmin olacak bir izah ister. O ayrı. Bunu bir örneğe vereceğiz işte.
Evet.
Hazreti İbrahim Aleyhisselam Cenab-ı Hak'tan Kur'an'da bildirildiğine göre ölüleri nasıl dirilteceğiyle ilgili bir tabiri caizse izah ister. Allah Teala Hazretleri inanmıyor musun diyerek İbrahim Aleyhisselam'a sorar. İbrahim Aleyhisselam bela. Elbette inanıyor. لِيَطْمَ اِنَّ قَلْب۪ي ifadesini kullanır.
Evet.
Yani kalbim tatmin olsun evet. diye. Yani İbrahim Aleyhisselam gibi bir lazım peygamber. Peki Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'e bu konuşmayı niye almış? Demek ki ümmeti Muhammed herhangi dini, fıkhi, ilmi, itikadi fark etmez. Bir konuda İtminan için açıklama ve izah isteyebilir. Bu kesinlikle itiraz ettiği anlamına gelmez. Bunu itiraz için değil, tatmin olmak için rahatlıkla, bu da nasıl olur? Genellikle hikmeti noktasından. Zaten mesela burada Hakim ismiyle ilgili açıklama yapacak. Şimdi sonra geçelim. Ey nefsin adam! Ey cahil! Nefis. Bilmeyen nefsi. Diyorsun ki ahadiyeti zat-ı ilahiye ile külliyeti efali. Yani Allah'ın zatının birliğine rağmen bir Allah'ın zatını birliği. Bizim hani bizim kendi cüz-i irademiz olduğu için irademiz cüz-i olduğu için yaptığımız işlemler de sınırlıdır. Bir anda bir işi ancak yapabiliyoruz. İki iş yapmaya kalksak karıştırıyoruz. Üçü hele hele hiç yapamayız. Dört, beş. İnsan da hep kıyası bir nefs suretinde hareket ettiği için, yani önce kendinde kıyas ediyor, sonra hüküm veriyor. Şimdi bütün kainattaki fiilleri yapan tek zat. Bu Kur'an'ın esaslarındandır. Öyle mi? İnsan nefsiyle mukayese ediyor. Ben böyle bir şey yapabilir miyim? Hayır. O zaman hemen nefis oradan bir yol bularak, o zaman haşa Allah nasıl yapıyor? Allah da bir. Bunu sadece bu konuda değil, hemen hemen her konuda zaman zaman karşılaştığımız söz konusu olabiliyor. Ben Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinden ince manaları çıkaramıyorum. Öyleyse Bediüzzaman da bir insandı. İmam-ı Gazali Hazretleri de bir insandı. İmam-ı Azam Hazretleri de bir insandı. O nasıl çıkarsın? Ben çıkaramadığıma göre, öyleyse o da çıkaramaz diyerek önce kendi nefsinde bir kıyas ediyor, sonra kendi yapamadığı şeyi başkaları yapamayacak şeklinde bir hükme varıyor. Yani bu insanlar arasında böyle olduğu gibi Allah muhafaza zaman zaman nefsimizin gafletiyle Allah muhafaza, şeytanımızın da yardımıyla bu tür vesveseler, şüpheler Allah muhafaza aklımıza gelebiliyor. Hem o vesveselerin hakikatini anlamak, hem de aklımıza gelen vesveselerden o aklımızı ve kalbimizi kurtarmak, hem de bu manada diğer kardeşlerimizin varsa sıkıntılarını, o sıkıntılarını gidermek için bu hakikatlere her zaman ihtiyacımız var. Allah'ın zatının birliğiyle külliyeti efali, fiillerinin külli olması, yani bütün fiilleri bizzat Allah'ın yapması, fiillerinin külli olması. Allah'ın her işi bizzat kendisinin yapmış olması. Bu insanın aklın ve kalbin izah istediği bir konuya giriyor. İkincisi, vahdeti şahsiyesiyle muinsiz umumiyeti rububiyeti. Bunu zaman zaman şöyle örneklerle açıklar Üstad Hazretleri. Esasen saltanatın şeriki yoktur. Dünyada da öyle. Padişah tek olur. Doğru mu?
Evet.
Padişahın padişahlık makamında ortağı yok. Ama rububiyet noktasından, idare noktasından çok ortaklar var.
İcraatında.
Her bir vali bir ortağıdır. Tabiri caizse. Her bir muhtar, her bir idareci onun bir nevi yardımcısıdır ve onlara muhtaçtır. Allah uluhiyetinde şeriki olmadığı gibi rububiyetinde dahi şeriki yoktur. Öyleyse zatının birliği tamam. Zatı bir. Ama umumiyeti rububiyetinde de mi bir? Yani bütün terbiye ettiği şeylerin tamamını kendisi bizzat kendi mi yapıyor? Mesela bir ağacı terbiye ediyor. Evet. Ağacı terbiye ederken Cenab-ı Hakk'ın yarattığı sebepler var. Çekirdek bir sebeptir ağaç için. Toprak, su, hava vesaire, ısı birer sebeptir. Dünyanın var olması bir sebeptir. Rüzgarın esmesi bir sebeptir. Acaba güneşin varlığı bir sebeptir. Dünyanın dönmesi bir sebeptir. Ha, Cenab-ı Hakk'ın zatının ortağı yok diyorsunuz. Evet. Peki rububiyetin ortağı var mı? Hayır. Rububiyetin ortağı yok. Peki bu kadar işleri hiçbir ortağı olmadan, hiçbir yardımcısı olmadan bizzat kendisi nasıl yapıyor? Bu da Kur'an'ın hakikatlarındandır. Çünkü sizin yaptıklarınızı da yaratan Allah diyor Kur'an-ı Kerim'de. Sizi de, sizin yaptıklarınızı da yaratan Allah. Allahu haliku kulli şey. Her şeyi yaratan odur. Rabbul alemin. Alemlerin rububiyeti onun elinde. Rabbul alemindir. Ve Rabbi, benim de Rabbimdir. Rabbul aleminden Rabbiye kadar her şeyin terbiyesi onun elinde. Bu da Kur'an hakikatlarındandır. Bunu da insan anlamı, aklı ve kalbi anlamakta, kabulde zorlanıyor. Diyor nefis. Nefisten gelen soruları Üstad Hazretleri tercüman olarak ortaya koyuyor. Açık ve net. Yani sorular da Üstad Hazretlerinin böyle acaba biraz daha yumuşak mı soruyu soralım diye bir endişesi yok. İç aleminden bir insanın bir soru nasıl gelecekse o kadar net ve açık soru soruyor. Bu kadar açık ve net soruya bu kadar net cevap verilirse artık açık ve net olmayanlara haydi haydi rahat cevap verilir şeklinde bir sonuca ulaşıyor.
Tabi bunu ders arasına giriyor mu? Yani Üstad Hazretleri bunu hiç sormamışlar. Cenab-ı Allah Üstad'a ile bildirmiş ki insanın evet. Fıtratından, nefsinden ne çıkarsa Üstad onu soruyor.
Yani asrımızın ve bundan sonra kıyamete kadar gelecek asırların olmuş ve olacak bütün problemleri hatta kainatta olmuş olan bütün problemlerin çözümleri Kur'an-ı Kerim'de var. Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak onların çözümlerini ihsan buyurmuş. Ancak Cenab-ı Hak hikmetinin gereği olarak o Kur'an'da bulunan hakikatleri her asrın müceddidlerine nasip etmiş. Hangi asırda hangi problem geliyorsa o asrın problemlerine Kur'an eczahanesinden o asırda gönderdiği manevi doktorlar vasıtasıyla ümmeti Muhammed'e ve insanlığa o ilaçları takdim etmiş. Aslında eczahanede bütün ilaçlar var. Ama hastalık çıkmayınca o ilacı aramamışlar. Ne zaman hastalık çıkıyor? Bir bakıyorlar ki Kur'an-ı Kerim'in ilacı varmış. Dolayısıyla Bezun Hazretleri de kıyamete kadar gelecek bütün problemlere Kur'an'da bulunan o ilaçları Allah'ın lütfu ikramıyla ihsan Cenab-ı Hak ihsan etmiş. Dolayısıyla bu sorular sorulmuş, soruluyor veya sorulacak olabilir. Ama bundan daha mükemmel, daha şumurlu soru olmaz. En şumurlu soru budur. Üçüncüsü, ferdaniyetiyle, yine Allah'ın birliğiyle şeriksiz şumurlu tasarrufatı. Tasarrufatının her şeyi ihata etmesi. Hiçbir ortağı olmadığı halde. Her şeyi bizzat kendi tasarrufunda bulunması ve mekandan münezzehiyetiyle Allah'ın bir ismi de Allah mekandan münezzehtir. Zamandan ve mekandan münezzehtir. Evet. Peki bütün zamanlarda bütün mekanlarda bulunması, hazır olması, her yerde, her zaman hazır olması. Bu da Kur'an hakikatlarındandır. Nihayetsiz ulviyetiyle her şeye yakın olması. Bir de Allah her şeye, her şeyden daha yakındır. İlerideki şu ayetlerde anlatacak bu ayetleri. وَنَحْنُ أَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ ayetlerden birisi. Biz insana şah damarından daha yakınız. Şah damarından yakınız, daha yakınız. Şah damarından. Bu da böyle ama biz Allah'tan çok uzakız. Allah çok ulvi, ali, alim, azim. Öyle mi? Allah nihayetsiz ulvi olduğu halde her şeyde nihayetsiz yakındır. Buna da zıt şeyler, görünüşte. Bir de bu da Kur'an hakikatlarındandır. Bununla beraber birliğiyle her işi bizzat elinde tutması, idaresi, her şeyi onun elinde olması hakaiki Kur'aniyedendir. Kur'an'ın bize açıkladığı gerçeklerdendir. Kur'an ise hakimdir. Kur'an'ın bir ismi de Hakim. Allah'ın ismi Hakim olduğu gibi Kur'an'ın bir ismi de Hakim'dir. Hakim ise akıl kabul etmeyen şeyleri akla tahmil etmez. Hakim nedir? Hikmetli konuşandır. Bir öğretmen bile sınıfına girdiği öğrencilerin seviyesine uygun konuşur. O insanların anlamayacağı şekilde konuşması o zaman niye onlara öğretmen oluyorsun manasına gelir. Öyleyse sen madem yüksek konuşacaktın, git üst sınıf öğrencilerine öğretmenlik yap. Madem ki sen bu sınıfın öğretmenisin, o zaman bütün bu sınıftakilerin anlayacağı şekilde konuşman. Hakim bunu gerektirir.
Hakim yarayı tedavi etmek.
Hikmetli konuşan. Evet. Hikmete uygun, maslahata uygun konuşan anlamda. Hakim isminin çok manası var ama evet. Buradaki manası itibariyle Allah aklı yaratandır. Allah Kur'an'ı gönderendir. Akıl, Kur'an'ı anlamak için verilmiştir. Madem ki aklı yaratan Allah'tır, Kur'an da Allah'ın kelamıdır, öyleyse o Kur'an, Allah'ın yarattığı aklın anlayacağı şekildedir. Bu kesin. Yoksa Hakim ismine mazhar olmazdı. Madem öyledir, akıl ise, Allah'ın bize verdiği akıl ise, zahiri bir münafat görüyor. Yani, Allah'ın bir olmasıyla, hiçbir yardımcısının olmamasına rağmen her şeyi bizzat kendisinin yaratması, kendisinin idare etmesi, her şeyin dizginleri elinde olması, hiçbir yerde olmadığı halde her yerde hazır ve nazır olması, mekandan münezzeh, zamandan münezzeh ama bütün zaman her yerde hazır ve nazır olması da aklımızın anlayacağı biraz zor bir mesele. O zaman aklı teslime sevk edecek bir izah isterim. Demek istiyor ki, madem Allah kelam-ı ezelisiyle Hakim ismini mazhar olan Kur'an-ı Kerim'inde bu hakikatleri bize anlatmış, o zaman bu aklımızın anlayacağı şekilde bir telefonu lütfen izah eder misiniz? El cevap, madem öyledir, itminan için istersen biz de Kur'an'ın feyzine istinaden diyoruz. İtminan için istersen. Az önce dersin başında bahsettiğim itiraz niyetiyle kasıtlı olarak eğer dinlerseniz o nurlardan istifade edemezsiniz. Şimdi tevhidin delillerinden birisine hava gibidir diyor. Bakın çocuk havayı almak için zorlanmaz. 80 yaşındaki ihtiyar da havayı almak için zorlanmaz. Kendini fıtri hale sevk eder. Böyle fıtri olarak nefes alır verir. Alacağım diye böyle zorlamaz kendini nefes alacağım diye. Sakin sakin. Nefesini alır, kendini bırakır ve o hava Allah'ın lütfuyla bütün ciğerlerinden ta kanının en ince damarlarına kadar vücudunu temizler ve hayatının devamına Allah'ın lütfuyla vesile olur. Şimdi bir insan bu havaya kendimizi bıraktığımız gibi Işığın karşısına kendimizi bıraktığımızda ısındığımız gibi Kur'an'ın hakikatlerine de teslim olarak insan muhatap olursa o hakikatler onun ruhuna hava gibi, ışık gibi fayda veriyor. Ama itirazvari, kasıtlı olarak ona karşı çıkmaya çalışır ve o niyetle, itiraz niyetle dinlerse ondan istifade edemiyor. Bu çok önemli. Onun için akıl ve kalp, nefis ve şeytanın destelerine karşı sürekli izah isteyebilir. Bu normaldir. Ama bu izahı isterken itiraz etmek, karşı çıkmak, şüphe uyandırmak niyetiyle olmamalı. Tamamen Cenab-ı Hakk'ın bize inanmamızı emrettiği bu hakikatleri anlamak, kabul etmek niyetiyle, arzusuyla muhatap olmalı. İster okurken, ister dinlerken, onun için Üstad Hazretler mesela Risale-i Nur'u anlayarak ve kabul ederek okuyan tabirini kullanıyor. Anlamayı da, çünkü akıl anlama aletidir. Allah bize aklı anlayalım diye vermiş. İki, kabul ederek okumak, benimseyerek okumak. Yani bir insan benimsemeyince usta olamıyor, sanatkar olamıyor, benimsiyor. Orada fena fil oluyor onda tabiri caizse. Ondan sonra onun hakikatlerine muhatap oluyor ki orijinal sanat eserleri ortaya çıkarıyor. Öyle değil mi? Yoksa mesela yerin suyun kaldırma kanunu, yer çekimi kanunu bulan insanlar orada fena olmuşlar değil mi? Fena olmuşlar da ondan sonra Cenab-ı Hak onlara mucit özelliğini nasip etmiş. Allah'ın o şeyin ilham tacesine mazhar olmuşlar. Dolayısıyla bu hakikatlere de akıl, ruh, kalp bütünlüğü içerisinde hissiyatımızı vererek inşallah okur ve dinlersek istifademiz daha ziyade olacaktır. Ve niyetimiz tamamen bu hakikatlerin külhüne vakıf olmak, derinliğine inmek niyeti olmalı inşallah. Madem öyledir, itminan için istersen biz de Kur'an'ın feyzine istinaden diyoruz. İsmi Nur çok müşkülatımızı halletmiş. İnşallah bunu da halleder. Akla vazı, kalbe nurani olacak temsil yolunu ihtiyar ile İmam Rabbani rahmetullah aleyh gibi deriz. Kalbe vazı, akla nurani. Öyle dedi mi?
Evet.
Affedersiniz. Akla vazı, kalbe nurani. Akla açıklık getirecek. Akıl biliyorsunuz biraz anlama aleti olduğu için olayı net bir şekilde ortaya koyacak. Akıl anlayacak. Aklın anlayacağı açıklıkta bir, kalbin de ışıklanacağı nuranilikte olmalı. Yukarıda saadetleri nefsime medar olacak, zulmeti dağıtacak, kör nefsime basiret verecek ifadelerini kullanmıştı. Onun bir nevi açıklaması. Demek ki akıl, anlama aleti açık ve net ortaya koymamız gerekiyor. Adamın kalbini biz kesinlikle hesaba katmayacağız. Yani sorgulamayacağız. Aklının anlayacağı açıklıkta kalbinin de karanlıklarını açığa yok edecek, onu nurlaştıracak tabiri caizse nuranilikte olmalı verilecek örnekler. Onun için zaman zaman kafamızdan verdiğimiz örnekler bu eserlerde verilen örneklerin keyfiyetine ulaşamayabiliyor. Yani vereceğimiz örnekler bile bu eserde geçen örneklerin hiç olmazsa istifade edilmişlerinden olmalı. Mesela burada bir örnek verecek. Allah nasip ederse biz de birkaç örnek vereceğiz. Ama inşallah o örneklere uygun ve yine Cenab-ı Hakk'ın kainatta yarattığı hakikatlere bakarak bazı örnekler vereceğiz. İnşallah onlara daha iyi anlamamıza vesile olacak. Evet, temsil yolu böyle. Cenab-ı Hak iman hakikatlerini tabiri caizse soyut olarak inanmak durumunda kaldığımız hakikatleri kainatta müşahede ettiğimiz olaylardan örnek vererek kabul etmemizi kolaylaştırıyor. Bu Allah'ın sünnetidir. Sünnetullah diyoruz biz buna. Madem ki Cenab-ı Hak bu temsil, örnek verme metoduyla anlaşılması zor gibi görünen aklı ve kalbi olayları bizim önümüze seriyor. Mesela bir örnek. Diyor ki Allah öldükten sonra sizi diriltecek. Haşir. Şimdi örnek veriyor Cenab-ı Hak bize. Eline kemiği almış adam, kemiği böyle eziyor. Ve bu çürümüş kemik kim diriltecek diye Allah'a meydan okurcasına haşa soruyor. Allah da örnek veriyor. Peki قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِّي اَنْشَاهَا اَوَّلَ مَرَّةً onu ilk olarak kim dirilttiyse, kim yarattıysa o yaratacak. Şimdi bu sorulan soruya tam kendinden verilen bir cevap. Ama Cenab-ı Hak diyor ki yeryüzünü ölümünden sonra dirilten Allah. Bak, gözümüzle müşahede ettiğimiz bir olayı bize örnek veriyor. Böyle kemik gibi ağaçlar, tabiri caizse değil mi? Böyle kemik gibi ağaçlar kış mevsiminde tabiri caizse donmuşlar. Yüzlerindeki derileri, etleri sıyrılmış kemiklere benziyor. Ama Cenab-ı Hak o kemik gibi ağaçları, odun gibi kökleri, taş gibi çekirdekleri ne yapıyor baharın? Yeniden yaratıyor. Diriltiyor tabiri caizse. Ölmüş koca yeryüzünü sayısız haşir örnekleriyle, diriltme örnekleriyle gözümüzün önüne seriyor. Ama siz görmez misiniz, kör müsünüz diyerek demiyor da. Hani diyor baksanız ya, kışın ölümünden sonra yeryüzünü Allah nasıl diriltiyor. İşte sizin diriltilmeniz de böyle olacak diyerek aklımızın anlayacağı müşahhas, tabiri caizse somut örneklerle bizi daha rahat anlamamızı sağlıyor. Ve benzeri, Kur'an-ı Kerim'de bu tür örnekler, hatta mesela zaman zaman söylerler, ya niye inekten ve sinekten örnek veriyorsunuz diye. Kur'an-ı Kerim'de Allah inekten ve sinekten bahsediyor, böcekten bahsediyor, çiçekten bahsediyor. Allah'ın yarattığı her şey harikadır, sanatlıdır. Allah'ın yarattığı sanattan bahsetmek haşa basit olmaz. Dolayısıyla biz insanlara bazı hakikatleri anlatırken örnekler vermemiz, o inşallah Cenab-ı Hakk'ın Kur'an'daki sünnetine uymak demektir. Peygamberimizin de hakikatleri anlatırken verdiği örnekler de birçoğu temsil dürbünüyle anlatılıyor. İnşallah uzak hakikatların yakınlaşmasına, derin olanların yukarı çıkmasına tabiri caizse, dağınık olanların toplanmasına, yüksekteki yere ulaşmak için bir merdiven gibi bulunmasına inşallah örnekler birer vesile oluyor. İmam-ı Rabbani rahmetullahi gibi deriz. Ne şeben ne şeb perestem. Men gulam-ı şemsem eş şemsi mi kuyen haber. Yani esasen örneklerin kendisine bakarak ona takılıp kalmak yanlış olur. Bazı örnekler veriyoruz. Ya işte verdiğiniz örneğin şu problemi var. Öyleyse bu problemden dolayı bu nasıl bize örnek olabilir diyerek yanlış yorumlamalara gittiklerini görüyoruz zaman zaman. Bunun için örnekleri bir hakikatin örneğini dinlerken o örneğe takılıp kalmayacağız. Bakın bir örnek vereyim daha net anlaşılır. Hem de bu vesile bir şey aklıma geldi. Şeyden otobüste gelirken bir kardeşimiz yanındaki bulunan yolcu arkadaşına zamanın boşa geçmesin diye bir şey anlatayım demiş. Öğren, talebe kardeşimiz öğrendiği güzellikleri anlatmak, hem o kardeşimin istifadesini sağlamak, hem de o heyecanla, o güzel şeyle tebliğ ettim, anlattım, vazifemi yaptım anlayışıyla, gayretiyle. Mesela demiş, namaz anlatıyor. Mesela demiş, bir padişah size 24 altın verse, hiçbir hakkınız olmadığı halde, sonra bu 24 altından bir altın istese, vermez misin? Vermem demiş. Niye? Madem demiş 20 gördüğüm bir alacak 23 vereyim demiş. Adam vermeye takılmış kalmış. Bizim genç kardeş de şaşırmış diye diyebilirim buna. Allah Allah. Yani Cenab-ı Hak 24 altın hükmünde 24 saat bize meccani hak etmediğimiz halde bir zaman vermiş. Bu zamanın 1 saat hükmünde olan tabiri caizse namaza kılmak hükmünde de bizden istiyor. Ama bizim için istiyor. Ha. Şimdi orada o 24 altının örneğine takılmış, o örneğine hakikate geçemiyor. 24 altın zamanın 1 saatini Allah bizden yine bizim için istiyor. Daha güzel bir surette tekrar vermek için istiyor. Padişah 24 altın vermiş. Evet. Bir altını geri verirsen diyor. Deniyor. Sana artık 24 altın vermeyeceğim. Ya hazineyi vereceğim. Takılmış o örneğe. Şimdi sen kurtar adamı oradan. Tekrar o hakikatten getir namazın önemine. Şimdi örnekler takılıp kalmak şuna benziyor. Bir merdiven var. Yüksekte de bir tane meyve var. Boyunuz kısa. Yetişemiyorsunuz. Siz merdiveni kullandınız, çıktınız. Aldınız o meyveyi. Artık o meyveyi kopardıktan sonra bu meyvedeki güzellikler bu merdivende yok diye merdiveni atar mısınız? Merdivene çıkmaz mısınız? Merdiveni kullanmaz mısınız? Merdiven bir örnektir. O merdiven örneğiyle çıktınız, hakikati kopardınız. Artık ben bir de bu merdivende bu güzellikler yok. Öyleyse meyveyi de almam demezsiniz. Demek ki hakaiki imaniye, esasat-ı İslamiye birer meyvedir. O meyveyi koparmak, ondan istifade etmek için kullandığımız örnekler de birer merdivendir. Artık sen meyveyi kopardıktan sonra merdiven takılıp da niye bu meyvenin güzellikleri bu merdivende yok dersen o da olmaz işte. Takılmayacağız oraya yani.
Cinayet ediyor.
Evet. Onun için örnekler güneşten haber verir ama güneş değildir. Oldu. Örnekler hakaiki imaniyeden haber verir ama o değildir. Karıştırmayalım orasını. Ya. Bunları detaylı, tek tek müzakere ortamında, mütala ortamında açmamız gerekiyor. Akıl, ruh ve kalbinizin derinliklerine yerleştirmesi inşallah. Temsil, icaz-ı Kur'an'ın en parlak bir aynesi olduğundan biz dahi bir temsille şu sırra bakacağız. Şöyle ki, Nur isminin penceresinden Cenab-ı Hakk'ın Nur isminin de bir mazhar olan güneş örneğiyle hakikati anlatacak. Bir tek zat muhtelif meraya vasıtasıyla külliyet kesbeder. Cüz'i hakiki iken umumi şunata malik bir külli hükmüne geçer. Çok önemli. Bir tek zat. Bu bir tek zattan baksan, varlığı tek olan. Varlığı tek olan bir şey, esasen tek iken, bu daha dünyadaki varlıklardan örnek veriyor. Yani içinde yaşadığımız dünyadan, gözümüzle göreceğimiz bir örneğin, bir tek iken, birçok yerde aynı anda iş yapabilme özelliğine sahip varlıklardan örnek vererek, bir tek cüz'i varlık iken bu kadar özelliğe sahip olursa Allah Allah. Onu yaratan Allah acaba nasıl bir özelliğe sahiptir diyerek onun penceresinden Allah'ın bir anda bütün işleri hiçbir yardımcısı olmadan yapmasına örnek olacak. Onun için okuyalım. Muhtelif meraya yani aynalar. Farklı aynalar vasıtasıyla bir nevi külliyet kesbeder. Cüz'i hakikiken umumi şunata malik bir külli hükmüne geçer. Mesela şems bir cüz'i müşahhas iken eşyayı şeffafe vasıtasıyla öyle bir külli hükmüne geçer ki ruh-i zemini timsalleriyle akisleriyle dolduruyor. Kaç güneş var? Bir tane. Bir tane müşahhas değil mi? Bir tane güneş var. Peki yeryüzündeki aynalar vasıtasıyla kaç yerde? Yeryüzünün her yerinde. Kendisi bir tane olduğu halde eşyayı şeffafe vasıtasıyla yani yeryüzündeki şeffaf parlak şeyler vasıtasıyla mesela onlardan birisi katarat, yağmur taneleri, kar taneleri ve parlak zerrat adedince yani su, yağmur, kar taneleri, evet, cam parçaları parlak olarak güneşin ışığını yansıtan ne kadar varlık varsa hepsinin sayılarınca cilveleri bulunuyor. Evet, güneşin cilveleri görülüyor. Güneşin harareti ve ziyası yani ısısı ve ışığı ve ziyanın içinde olan elvan-ı sebası yani yedi renkli olan elvan-ı sebası, güneşin yedi rengi, her birisi mukabilindeki eşyaya muhi. Şimdi güneşin karşısında, yeryüzünde, bütün yeryüzünü aynalardan meydana gelmiş, su tanelerinden meydana gelmiş, kar tanelerinden meydana gelmiş farz etsek, her bir parlak şeyin yanında güneş ışığıyla, ısısıyla, renkleriyle bulunur mu? Bulunur. Peki bütün yeryüzünü ısısı kaplar mı? Allah Allah. Hem bütün yeryüzünü kaplıyor, ihata ediyor, hem de her birinin yanında. Allah Allah. Enteresan. Ne? Güneş. Allah'ın yarattığı bir güneş. Aklı şuur olmayan bir güneş. Aman ya. Tek iken bütün yeryüzünde hem de neyi? Hem bütün renkleri dünyayı kaplamış, hem bütün ısısı dünyayı kaplamış, hem bütün ışığı dünyayı kaplamış. Hem de her rengiyle, her ısısıyla, her ışığıyla da her birinin yanında hazır ve nazır. Çok yüksekte olmasına rağmen hepsinin yanında. Diyebilir miyiz güneş yağmurun içinde? Aynanın içinde diyebilir miyiz? Haşa. Diyemeyiz. Nerede? Ayna nerede? Güneş nerede? Ama güneşin cilveleri aynada. Parlıyor. Renkleri görülüyor. Isısı görülüyor. Şimdi bu örnekten hareketle hakikati biraz daha açıyor. Evet. Güneşin ısısı, ışığı ve ışığının içinde bulunan yedi rengi hepsi mukabilindeki eşyaya muhit, karşısında bulunan her şeyi ihata ediyor. Am içine alıyor. Şamil, o da şumulüne dahil etmiş. Oldukları halde her bir şeffaf şey dahi güneşin timsaliyle beraber harareti, hem ziyayı, hem elvan-ı sebayı göz bebeğinde saklıyor. Küçük bir aynacık, küçük bir su katresi, küçük bir kar tanesi, kar parçacığı. Hangisi olursa olsun, her birinde de güneşin hem ısısı, hem ışığı, hem de bir nevi diyor, renklerle beraber bir nevi temsili, timsali de diyor, orada bulunur. Hatta enteresan bir şey, bir şey daha söylüyor. Diyor ki, safi kalbini ona bir taht yapıyor. Sanki o parlak şeyin tabiri caizse safi kalbi demek şu demek. Yani ayna ne kadar parlaksa, ne kadar kirsizse, ne kadar tozsuzsa, ne kadar net ve berraksa, güneş o kadar net gösterir. O kadar berrak gösterir. Öyle değil mi?
Evet.
Üzeri siyahlanmış, kararmış, tozlanmış, arkasındaki cilaları azalmış bir cam parçasının güneşi yansıtması, göstermesiyle arkası tam simsiyah, önü tam parlak ve net. Onun ayar yönleri var. Hiç tozu dumanı yok, siyahı yok, kiri yok, pası yok. Onun güneşi göstermesi, yansıtması ve güneşin de timsalinin tabiri caizse orada görülmesi bir olmaz. İşte diyor, safi kalbini de güneşe bir taht yapmış. Ne demek? Yani güneş orada zatıyla da görülüyor. Ama zatının timsaliyle, tecellisiyle görülüyor yani. Safi kalbini ya. Bunun için bu safi kalbi konusunu okumak için ayrı bir derse inşallah ihtiyaç var. Şimdi demek şems, demek güneş vahidiyet haysiyetiyle ona mukabil umum eşyaya muhit olduğu gibi, yani güneş, güneşin vahidiyeti, bütün her şeyi ihata etmesine bir vahidiyet diyoruz. Bir isminin veya bütün isimlerinin. Bütün yeryüzünü ihata etmesine vahidiyet diyoruz. Her isminin bir şeyle tecellisine de ehadiyet diyoruz. Burada o örneği gördük. Güneş, vahidin itibariyle bütün yeryüzünü kuşatmış mı? Evet. Dünyanın her yerinde sarı renkleri var mı? Isısı her yerinde. Buna biz vahidiyet diyoruz. Bütün dünyayı dolaşın, her yerdeki ışık güneştendir. Her yerdeki ısı güneştendir. Her yerdeki renkler güneştendir. Bu vahid itibariyle. Bu diyor, vahid itibariyle bütün yeryüzünü ihata ettiği gibi, evet, ahadiyet cihetiyle her bir şeyde güneş çok vasıflarla beraber bir nevi cilve-i zatıyla bulunur. Ama her bir parlak şeydi de aynı zamanda güneşin bütün özelliklerle bulunur. Buna da ehadiyet diyor. Evet. Madem temsilden temessül bahsine geçtik, temessülün çok envaından şu meseleye medar olacak üç nevine işaret ederiz. Bir zaman bununla ilgili bir örnek verilmişti. Ben zannediyorum ortaokul lise yıllarında. Aynadaki görüntümüz örnek verilmişti bir hocamız. Ben Risale-i Nur okuduktan sonra verdiği örneğin bir örneğin hakikatinden haber verdiğini ancak verilen örneğin anlatılan hakikati tam yansıtmadığını fark ettim. Şimdi bizlerin maddi şeylerin aynadaki görüntüsüyle nurani şeylerin aynadaki görüntüsü bir değil. Maddi şeylerin aynadaki yansımaları onun mahiyetini tutmaz. Şimdi ona örnek verecek. Burada bize aynı zamanda mükemmel bir temsil, temessül bahsini anlatacak. Şimdi birincisi kesif, maddi şeylerin akisleridir. O akisler hem gayırdır, ayın değil, hem mevattır, ölüdür. Hüviyet-i suriyesinden başka hiçbir hasiyete malik değil. Mesela sen aynalar mahzenine girdin. Yani bir odaya girdin ki her tarafı ayna, rengarenk, çeşit çeşit, değişik şekillerde aynalardan meydana gelmiş bir oda. Yukarı ayna, aşağı ayna, sağın ayna, solun ayna, önüm arka arkan ayna, her taraf ayna. Bütün aynalarda görürsün değil mi? Kaç tanesin?
Bir
tane. Birsin sen. Aynalardaki görüntülerin hiçbirisi sen değilsin. Ölüdür onlar. Sen yemek yiyince 10 kişi yemek yemiş olur. Hayır, bir kişi yemektir. Ötekileri görüntüdür sadece. Onlar orada iş yapmazlar. Ya, maddi şeylerin yansımaları böyledir işte. Maddi şeylerin aynadaki görüntüleri ölüdür. Ayında değil, hem ayındır hem gayırdır. Öyle. Gayırdır, yani sen değilsin aynadaki, ayın değilsin yani. Gayırdır, ya, ayın değil.
Evet.
O ona gelecek abi. Bir defa sen değilsin, senin aynın değil. Gayır yani, oradaki görüntüler senden başkadır. Hem de ölüdür. Senin sadece suri bir görüntünden başka bir özelliğe sahip değildir. Bir sait, binler sait olur. Fakat zihayat yalnız sensin. Görüntü 1000 tane ama sait 1 tane. Bine çıkmadın yani. Şimdi sen 1000 tane Said olarak iş yapamazsın. Tek Said'sin. Tek Ahmet'sin. Tek Ali'sin. Tek Veli'sin. Evet. Ötekiler ölüdürler. Hayat hastaları onlarda yoktur. İkincisi bu demek ki maddi şeylerin yansıması. Maddi nuranilerin akisleridir. Maddi nuranilerin akisleridir. Burada güneşi örnek verecek. Yani güneşin aynalardaki yansımalarıdır. Şu akis ayn değil, fakat gayr da değil. Şimdi aynada güneş var mı? Yok diyorsunuz. Çünkü güneş nerede, ayna nerede? Ayna küçük. Peki, aynada güneşin özellikleri var. Bakıyorsunuz, aynada ışık var. Bakın, aynada ısı var. O zaman gayr da değil diyorsunuz. Yani evet, aynadaki güneş gökteki güneş değildir. Doğru. Fakat aynada gökteki güneşin özellikleri de var. O zaman bu güneş değildir de diyemezsiniz. Ona demiş ne ayındır ne gayırdır işte. Yani ne odur
ne de,
ne de o değildir. O zaman ne demiş buna dinimiz? Ya, ondandır demiş. Ne kadar hoş değil mi? Şimdi maddi nurani akisleri. Güneşin bir maddesi var, kütlesi var. Bir de maddesin, o kütlenin nuraniliği var, ışığı ısısı var. Işığı ve ısısı aynada tecelli etmiş ama kütlesi yok orada. Onun için ayın değildir. Ama orada ısısı ve ışığı bulunduğundan dolayı da gayır da değil, gayır da diyemiyorsun. Ondan başkası da diyemiyorsun. Onun için buna ne ayındır ne gayırdır denmiş. Ya. Mesela bakın, bir aynayı tutun güneşe, sonra o aynayı yansıtın başka bir karanlığa. O aynadan gelen ışığı karanlığa yansıtıyor. Doğru mu? O karanlığı ışıttı mı? Işıttı. Bak, güneşin hasiyetine malik. Yansıması yani. Allah Allah. Ama Allah için söyleyeyim. O mağarayı ışıtan, ısıtan şey mi? Güneş. Ayna mı?
Değil.
Değil. Yine de güneş değil mi? Evet. Fakat o nuranın ekser hasiyetlerine maliktir. Onun gibi hay sayılıyor. Mesela şems dünyaya girdi. Her bir aynede aksini gösterdi. O akislerden her birinde güneşin hastaları hükmünde olan ziya ve ziyadaki elvan-ı seba bulunuyor. Yani güneşin özelliklerinden olan ışık, ışığın yine özelliklerinden olan tabiri caizse güneş özelliklerinden olan yedi renk o aynada bulunuyor. Eğer faraza, şuraya bakın, eğer faraza güneş zişuur olsaydı, güneşin şuur var mı? Yok. Ama güneş şuurlu, ruh sahibi bir varlık olsaydı. Allah, şu örneğe bakın ya. Evet. Harareti aynı kudreti. Ziyası aynı ilmi. Elvan-ı sebası, sıfatı sebası olsaydı. Yani onun hararetini kudreti farz etseydik. Onun ışığını ilmi farz etseydik. Onun renklerini de yedi sıfatı farz etseydik. Evet. Şimdi güneş şuurlu, ruhsal bir varlık. Yeryüzündeki bütün aynalarda da tecelli ediyor. Neyiyle? Isısı, ışığı, renkleri var mı? Evet. Zaten ısısı kudretiyle. Öyleyse kudreti var aynada. Tecelli etmiş mi? Var. Isısı da ilmiydi. Ziyası da ilmiydi. İlmi de var. Renkleri de hayat, kudret, kelam vesaire, konuşması, hayatı gibi özellikleri, yedi sıfatı, onlar da orada tecelli ediyor. Öyle olsaydı o vakit o tek ve yekta güneş. Şimdi Nesnevi Nuriye de bunu şöyle anlatıyor. Herkesin elinde bir ayna olsa, hatta ben bu elinde ayna olmasını vazgeçiyorum, biraz daha işi daha net anlarım diye, ben bir ayna olsam, hepimiz birer ayna olsak, yerdeki bütün varlıklar birer ayna olsa, çiçeğinden ineğine, insanından hayvanına, taşından demirine, toprağından her şeyine, hepsi birer ayna olsaydı, hepimiz bizdir. Güneşin ışığı, ısısı, renkleri bizim aynamıza tecelli edecek miydi? Edecek. Peki güneş benimle konuşmak istese, zaten ışık renklerinden birisi mesela konuşma sıfatı olsaydı, benimle aynı anda konuşabilir mi? Konuşur. Benim o güneşten çok uzak olmam, o güneşin benimle konuşmasına engel olur mu? Zaten tecelli ediyor bende. Peki aynı anda Amerika'daki bir başka insanla konuşmasına engel olur mu? Olmaz. Niye? Çünkü güneş aynı anda o rengini hem beni tecelli ettiriyor, Allah'ın lütfu, hem oradaki. Öyleyse güneş aynı anda bütün yeryüzüyle konuşabildiği gibi her bir cam parçasıyla da tek tek özel olarak konuşabilir. Biri birine engel olmaz. Uzak yakın fark olmaz. Küçük büyük bir engel teşkil etmiş Allah. Her ne diyor? Bir anda her bir aynede bulunur. Her birisinin kendine bir arş ve bir çeşit telefon yapabilirdi. Kalp telefonu gibi tabiri caizse. Kalbe telefon diyor. Birbirine mani olmazdı. Her birimizle aynemiz vasıtasıyla görüşebilirdi. Biz ondan uzak iken o bize bizden daha yakın olurdu. Bunu biraz sonra nurani ruhların akislerini verecek. O nurani ruhların akislerine de ben birazdan bir örnek vereceğim. Burada onu maddesel bir örnek ben görmüyorum. Tabi Cenab-ı Hakk'ın burada daha çok işte Cebrail Aleyhisselam gibi, Azrail Aleyhisselam gibi, kainatın müvekkil melekler gibi, yeryüzüne müvekkil melekler gibi varlıklarda bunu görebiliriz. Cenab-ı Hakk'ın bu meleklerin yaptıkları işlere ve dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ın bütün kainatta bir anda her işi elinde bulundurmasına bakacak örnekle itibariyle çok önemli bir örnek. Üçüncüsü nurani ruhların akisleridir. Bak burada şey yok. Madde yok burada. İkincide maddi nurani akisleri demişti. Güneşin bir maddesi var, bir kütlesi var. Bir de ışığı, ısısı ve renkleri var. Nurani onlar. Halbuki mesela Azrail Aleyhisselam nurani ruhtur. Kütlesi yoktur. Madde yok onda.
Cisim yok.
Evet. Şu akis hem haydır hem ayındır. Ta kendisidir. Bakın. Benim ağzımdan çıkan bir kelime maddesel özelliği var mı?
Yok.
Yok. Kelimenin, ağzından çıkan kelimenin maddesel bir özelliği yok. Peki, burada kaç kulak var? 200. 200 kulağında orada bizzat benim ağzından çıkan kelime var mı? Siz şimdi bu kelimeye bir ruh koy. Kelimeye bir ruh koy. Koydunuz mu ruhu? Kelimenin üstüne. Herkesin kulağına bir kelimeyle beraber başka ne girer? Ruh da girer. O ruha bir de ateş koy. Isı koy. Her kulağı yakar mı? Bir anda ağızdan çıkan kelime üzerine bir ruh bir de ona bir de ateş koy. Isı ne yapar her kulağı? Bir anda. Ne yaptı bu kelime bir anda? 100 kulakta tesirini icra etti. Allah Allah. Elektrik mesela. Bak, nurani ruhların yansımasına bir örnek. Şimdi elektriğin çıktığı yerden buraya madde bir şey geliyor mu? Yok. Şimdi elektriğe bir ruh değil. Bir anda oradan bir giriyor. Bir tecelli ettiriyor Allah-u Teala. Milyarlarca aynelerde hem yakıyor. Buzdolabında donduruyor. Fırında yakıyor. Burada ışık veriyor. Allah Allah. İşte bu nurani ruhların yansıması güneşin yansıması da gibi de değildir. Daha ileri derecede bizzat bir anda milyon yerde bulunabiliyor. Bir anda trilyon yerde bulunabiliyor. Kim? Mesela Azrail Aleyhisselam. Nasıl elektrik bir anda bütün evlerde, bütün odalarda bizzat özellikleriyle bulunuyor. İsterse eğer her evdeki insanla o elektrik konuşabilir, her evdeki insanı görebilir, o elektriğe akıl verin, şuur verin, ruh verin, her evde bizzat tek olduğu halde elektrik değil mi? Ya. Şimdi buna bir örnek daha. Cenab-ı Hakk'ın lütfuyla Allah yaratmış da biz onu dedi, ufkumuzu açıyor. Bakın yer çekimi kanunu. Kaç tane? Ben birilerine sordum. Kaç yer çekim kanunu var dedim. Bir dedi. Kaç kere dedim? Her yere dedi. Kaç tane? Bir tane dedi yine. Biraz önce dedim. Bir tane dedi. Kaç kere dedim? Her yere dedi. Bak cevap. Bir tane. Kaç yerde? Her yerde. Şimdi siz bu yerçekim kanununa şuur verin, akıl verin, görme verin, ilim verin, kudret verin, ruh verin. Dünyanın her yerinde mi? İçinde mi dışında mı? Hem içinde hem dışında. Altında hem üstünde mi? Hem altında hem üstünde. Sağında mı sonunda mı? İstese bütün dünyadaki her bir zerreyle bir anda konuşur mu? Bir anda görür mü? Birbirine mani olur mu? Aman ya Rabbi. İşte Allah azale böyle bir özellik vermiş. Ya. Şimdi Allah'ın yarattığı yer çekimi kanunu. Allah'ın yarattığı şu elektrik. Allah'ın yarattığı bir Azrail. Yine Allah'ın yarattığı bir ruh. 70 trilyon hücrenin her birinin yanında, o hücrelerin de her bir hücrede bulunan 70 trilyon atomun her birinde bizzat fiilini icra eder, tek ruh olduğu halde işini birbirine aksatmaz, her birinin yanında bizzat hazır bulunur. Bir tek yerde olmadığı halde, bütün vücudunun her yerinde olduğu halde iş icra ederse, onun için Allah'ın yarattığı bu kanunlar böyle özelliklere sahip olur. Ve Allah da bu kanunları kendisi yaratır. Bu kanunlarla böyle iş yaparsa, bu kanunlar yaratan Allah nasıl bu kainatı bir de idare eder denilir? Nasıl birimizle konuşurken bütün kainatla birden konuşabilir diye sorulur? Ya, o zaman bu hakikatler Cenab-ı Hakk'ın şu isimlerle beraber şöyle bir neticeye ulaştırıyor bizi. Mesela evet, Hazreti Cebrail Aleyhisselam Dıhye suretinde Huzur-u Nebevi'de bulunduğu bir anda Huzur-u İlahi'de haşmetlik kanatlarıyla Arş-ı Azam'ın önünde secdeye gider. Yani Azrail Aleyhisselam bir anda milyon insanın ruhunu alır. Çünkü bir Azrail bir milyon yerde aynı anda bulunur. Öyle değil mi? Gerçekten kanunu örnek verdi bak. Ya. Şimdi Cebrail Aleyhisselam Peygamber Efendimiz'e vahiy getirir ama yine Allah'ın huzurunda haşmetli kanatlarla secdededir. Secdeden kalkması gerekmez. Aynı anda yine başka meleklere başka emirlerini tebliğ eder Allah'ın. Başka vazifelerini aynı anda yapar ama yine gelip Peygamber Efendimiz'e vahiy getirmesine engel olmaz. Şimdi yerçekim kanunu benimle konuşur. E tamam, şimdi öbür taraftaki yaptığı işleri bırakmasına gerek yok. Aynı işleri yine yapmasa devam et. Güneş beni ısıtırken evet, bütün dünyayı ısıtmasına engel olmaz. Ya. Ruh görmeyi vazifesini yaparken duyma vazifesini kaybetmez. Hücrelerden birisine olan vazifesini ihmal etmez. Elektrik burada buzdolabını soğuturken öbür tarafta fırını ihmal etmez. Allah. Evet. Hem o anda hesapsız yerlerde bulunur. Evamir ilahiyeyi tebliğ ederdi. Bir iş, bir işe mani olmazdı. İşte bu sırdandır ki mahiyeti nur, hüviyeti nurani olan Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam, Peygamber Aleyhisselam dünyada bütün müminlerin, bütün ümmetinin salavatlarını birden işitir. Yani Peygamber Efendimiz'in bizim yaptığımız sohbete teşrif etmesi bir başka ümmetinin yaptığı salavatı işitmesine engel değil. Aynı anda. Hem orada, hem orada, hem orada. Nuraniyetiyle, ruhaniyetiyle bulunur. Selamı alır. Salavatı bizzat kendisi alır. Sohbeti teşrif eder.
Bu umutan üzerine gelin de Mehmet Küçük Ağa vardı. İşitmesin belki. Aziz canlıydı.
Evet.
Çok metal bir insandı. Bizim Patmos'a gelin de bir hikaye o da kaldı. Diyordu ki Resulullah dört tanesiyle beraber ustada beraber beslede güreler olmuş.
Elbette. Yani biz görmesek de buralardadır o. Yani illa da hatta her bir salavat getirenin demiş Peygamber Aleyhisselam. Aslında ona da bir cevap bu. Görüyorsunuz değil mi? Risale-i Nur'da verilen bir örnek dinimizin birçok meselesinin açıklanmasına vesile olur. Peygamberimiz diyor ki bana salavat getirenlerin salavatlarını bizzat ben kendim alırım. Bana selam edenlerin selamlarını bizzat ben kendim alırım diyor. Bak o hadisi şerifte anlatan hakikatin de anlaşılması. Yani yerçekim kanlı dese ki benle konuşmak isteyenlerle ben bizzat kendim konuşurum. Başka bir hastaya gerek yok. Doğru mu? Güneş dese ki bana bakmak isteyenleri ben bizzat görürüm. Başkalarıyla bakmasına gerek yok. Ve kıyamette bütün asfiya ile bir anda görüşür. Soruyorlar ya Peygamber Efendimiz onu büyük zatların etrafını toplayacaklar. Biz nasıl görüşeceğiz? İşte böyle. Sen şimdi güneşle görüşürken, yer çekimi kanunla görüşürken, elektrikle görüşürken şey yapıyor musun? Başkalarının o işleri yapması sana zarar veriyor mu? Peygamberin Aleyhisselam'ın hem mahiyeti nur, hem hüviyeti nurani olduğu için her müminle bizzat kendisi görüşecek, birinin görüşmesi başkasının görüşmesine engel olmayacak.
Kıyamet günü.
Kıyamet günü, haşirde. Ümmetine inşallah Cenab-ı Hak şefaatinden mazhar eylesin. Şefaatinden Allah istidar edecek inşallah. Ya birbirisine mani olmaz. Hatta evliyadan ziyade nuraniyet kesmeden ve ebdal denilen bir kısmı bir anda birçok yerde müşahede ediliyormuş. Aynı zat ayrı ayrı çok işleri görüyormuş. Evet, nasıl cismaniyete can ve su gibi şeyler aynı olur, öyle de ruhaniyata dahi hava ve sir alem misalin bazı mevzatı aynı hükmünde ve berk ve hayal suretinde. Bir vasıtayı seyir ve seyahat suretine geçerler. Ve o ruhaniler hayal suratiyle o meraye nazifede, o menazili latifede gezerler. Bir anda binler yerlere girerler. Madem güneş gibi aciz ve musahhar mahluklar ve ruhani gibi madde ile mukayyet nim nurani masnular, nuraniyet sırrıyla bir yerdeyken pek çok yerlerde bulunabilirler. Mukayyet bir cüz'i iken mutlak bir külli hükmünü alırlar. Bir anda cüz'i bir ihtiyarla pek çok işler yapabilirler. Evet. Acaba şimdi Allah'ın sıfatlarını sayacak. Güneş gibi bir mahluk, yerçekim gibi bir mahluk, ruh gibi bir mahluk, elektrik gibi bir mahluk, Azra Aleyhisselam gibi bir mahluk, Peygamber Aleyhisselam gibi bir mahluk. Bunlar mahluk. Böyle nuraniyet kesbedince, böyle özelliklere sahip olurlar. Bir anda çok yerde bulunabilirler, çok insanla görüşebilirler. İse acaba maddeden mücerret ve mualla Allah'ın sıfatları ve tahdidi kayt ve zulmeti kesafetten münezzeh ve müberra ve şu umum envar ve bütün nuraniyat onun envar-ı kutsi esmasının bir kesif zılali ve umum vücut ve bütün hayat ve alem-i ervah ve alem-i misal nim şeffaf bir aile-i cemali ve sıfatı muhita ve şunatı külliye olan bir zat-ı akdesin irade-i külliye ve kudret-i mutlaka ve ilmi muhitle tecelli sıfatı ve cilve-i efari içindeki teveccüh-ü ehadiyetinden hangi şey saklanabilir, hangi iş ağır gelebilir, hangi şey gizlenebilir, hangi fert uzak kalabilir, hangi şahsiyet külliyet kesbetmeden ona yanaşabilir? Evet, nasıl güneş kayıtsız nuru maddesiz aksi vasıtasıyla sana senin göz bebeğinden daha yakın olduğu halde sen mukayyet olduğun için ondan gayet uzaksın, değil mi? Ona yanaşmak için çok kayıtlardan tecerrüt etmek, çok meratibi külliyeden geçmek lazım gelir. Adeta manen yer kadar büyüyüp kamer ay kadar yükselip sonra doğrudan doğruya güneşin mertebeyi asliyesine bir derece yanaşabilir ve perdesiz görüşebilirsin. Öyle de Celil-i Zülcemal, Cemil-i Zülkemal sana gayet yakındır. Sen ondan gayet uzaksın. Kalbin kuvveti, aklın ulviyeti varsa temsildeki noktaları hakikate tatbik et. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana inneke entel alimul hakim ve ahiru davahum elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Allahümme selam.